Ayrım 6. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 65. Mesut Yılmaz'ın Avukatı. Öyle ki Korkmaz Yiğit olayında bile Tuncay Mesut Yılmaz'ın avukatı gibiydi. Yazı ve programlarıyla ona açıktan omuz verdi. Tekrar Tuncay'ın Kara Mehmet'e transferine dönelim. Evet, Özkan 2 milyon dolar transfer ve 40 bin dolar maaşla bu gruba geçtiğinde sadece Mesut Yılmaz'la değil, Ecevit'le de iyi ilişkileri vardı. Ama en önemlisi Bahçeli-Tuncay muhabbeti. Şaşırmayın, Tuncay Özkan Devlet Bahçeli'yle de kankaydı ve sık sık bir araya gelip ona taktikler veriyordu. İlişkiler öyle olunca her gün Pamuk Bank'a el konulmasını bekleyen Kara Mehmet Tuncay'ı transfer etti. Bu transferde bir başka bilgi de Tuncay Özkan'ın Mehmet Emin Kara Mehmet'e özellikle ANAP ile MHP cenahından ismen tavsiye edilmesiydi. DSP, MHP, ANAP iktidarı sürecinde Kara Mehmet'e dokunulmadı. Hikmet Ulubay'ın inceleme ısrarlarına rağmen Kara Mehmet grubu hep korundu. Çöküş ise AKP ile başladı. Kara Mehmet sadece bankalarını değil medyasıyla pek çok varlığını kaybetti. Turkcell'de bile ancak devlet sayesinde çoğunluk hisselerini temsil edebiliyor. Aydın Doğan ne istedi? 1980'lerden bugüne hala en önemli medya figürü olan Aydın Doğan'a gelince, başlangıçta bir nebze değindik. Aydın Doğan'ın medyaya girişi koçların desteğiyle oldu. Doğan milliyet yıllarında pek gündemde değildi, siyasi angajmanlara girmemiş ve medya savaşlarına bulaşmamıştı. Keza devlet ihalelerine ilgisizdi. Sürpriz bir şekilde Hürriyet'i alınca medyanın en büyüğü oldu, peşi sıra devlet ihaleleri süreci başladı. İhalelere girmek için RTÜK engeli vardı. Aydın Doğan o engeli aşmak ve yasal düzenlemeyi gerçekleştirmek için Ankara'da kamp kurdu. Telefonda Enver Ören var. Sabahattin, Aydın Doğan aradı. Ne diyor?
Senden bir isteği var.
Nasıl bir istek?
Sen bu hafta alternatif programında RTÜK konusunu mu işleyeceksin?
Evet, bütün partilerin grup başkan vekillerini canlı yayına çağırdım.
Herhalde Ankara'dan haberi oldu. Rica ediyorum Sabahattin, bu programı yapmasın diyor.
Belli ki çok sıkıştı.
Öyle.
Ben yapma taraftarıyım.
Ben de rica ediyorum, bu programı yapma. Bu şekilde Aydın Doğan'dan alacaklı oluruz.
Tersine yaparsak daha etkili olursunuz. Bir telefonla program konusunu değiştirebiliyorum diye düşündürmeyelim adamı.
Madem arayıp rica etti, kırmayalım onu. Bizim de yarın işimiz düşer. Ben de rica ediyorum.
Televizyon sizin. Haliyle son karar da sizin. Ancak...
Evet.
Ben bu hafta hiç program yapmam.
Tamam, yapma. Birkaç gün benden tatil yap.
Aydın Doğan RTÜK kanununu bu tür çabalarla kanunlaştırdı. Ve bir başka anekdot. İstanbul'dan Ankara'ya dönerken uçakta yanıma oturan adam, "Merhaba, ben Hayyam Garipoğlu," dedi. "Medyadan hatırladım," dedim ve başladık sohbete. Hayyam'ın petrol ofisi. "Hayyam Bey, petrol ofisini aldınız. Hayırlı olsun."
Sağ olun. Önceki gün ve dün Aydın Doğan ile Dinç Bilgin'e briefingler verdim.
Ne briefingi?
Enerji ve petrolün önümüzdeki dönem için ne kadar hayati olduğunu somut verilerle aktardım. Çok etkilendiler, çok.
Espri kabilinde şöyle dedim. Desenize Hayyam Bey, uyandırdınız onları.
Uyandırdınız ne demek?
Akıllarına düşürdünüz petrol ofisini demek.
Evet, düşürdüm. Çünkü tanıtım için medyayla ortak çalışacağız.
Fesatlık yapmak olmasın ama yanlış yaptınız.
Ne gibi?
Sizi tanımam bilmem. İlk defa şimdi gördüm. Lakin medyanın ağzını sulandırmayacaksın. Aldığınız ihale pat diye gider.
Sayın Önkibar, çok şakacısınız. Satış işlemi bitti, ihaleyi aldım ben.
Canım, benimki bir fantezi ve öylesine laf ama burası Türkiye. Bu ülkede her şey bir günde değişir. Aptala malum olur misali birkaç gün sonra gazetelerde bir haber. Petrol ofisi ihalesi iptal edildi. İhale iptal ve
Sebep Hayyam Garipoğlu'nun mafya ile ilişkisiymiş. Öyle mi değil mi bilmem ama öyleyse ihaleye niye soktunuz? Sonrası malum, Aydın Doğan tekrarlanan bu ihaleye katılıyor. Partneri Türkiye İş Bankası ve ihaleyi kazanıyorlar. Aydın Doğan'ın İş Bankası ile ilişkileri bununla sınırlı değil. İş Bankası petrol ofisi hisselerini çok sonra aldı, fiyat üzerinden Aydın Doğan'a devrediyor. Aydın Doğan da çok geçmeden petrol ofisini aldığının 3 misli fiyata Avusturyalılara satıyor. Soru şudur, İş Bankası petrol ofisi ihalesine baştan niye girdi? Madem girdi, sonradan kar almadan niye çıktı? Hissesini satarken fiyat araştırması yapmadı mı? Yaptıysa eski fiyattan niye sattı? Aydın Doğan İş Bankası ilişkileri bağlamında sorgulanan başka konular da var. Mesela dış bank olayı. İş Bankası'na ait olan bu banka 17 milyon dolara Doğan grubuna satıldı. Komik olan Aydın Doğan bankayı satın almak için fiyat biçilen 17 milyon doları İş Bankası'ndan kredi olarak çekmişti. Dış bank olayı. İş Bankası'nın parasıyla İş Bankası'ndan dış bankı satın almak. Sonrası malum. Aynı banka 1,5 milyar dolara Belçikalılara satıldı. Bu kadar da değil. Hollanda'da kurulan Demir Halk Bank'ın Aydın Doğan tarafından satın alınması kamuoyunda yine çok tartışıldı. Aynı şekilde petrol ofisinin TSK'nın ihalelerinde büyük pay alması uzun süre kamuoyunun gündemindeydi. Kısacası Aydın Doğan o yıllarda servetini katladıkça katladı. Ancak 1990'ların medya imparatoru 2002'de AKP'nin iktidara gelişiyle artık dediğim dedik olmaktan çıktı. Özellikle Tayyip Erdoğan'la ters düşünce astronomik vergi cezalarıyla yüz yüze geldi ki Tayyip Erdoğan Aydın Doğan kavgalarına ileride uzun uzun değineceğiz. Aydın Doğan'ın Posta Gazetesi'nde Ankara temsilcisi olduğum dönemde yaşadığım olaylardan biri de şudur. Kadıköy'de 160 dönümlük arazi. Bir gün Aydın Bey'in çok yakını olan Taylan Bilgel gazetede yanıma gelerek sordu. MHP'li Sağlık Bakanı'nı tanıyor musun? Osman Durmuş'u. Evet, tanırım. Onunla bir işimiz var.
Ne işi?
Arazi.
Anlamadım.
İstanbul'da Haydarpaşa'daki Numune Hastanesi var ya.
Var.
O hastane bizim komşumuz.
Nasıl?
Petrol ofisi tesisleriyle o hastane yan yana.
Evet.
Hastanenin hemen bitişiğinde 160 dönümlük bir arazi var.
Evet.
Sağlık Bakanlığı orası hastaneye ait, yani bizim diyor.
Peki onların değil mi?
Hayır, arazi petrol ofisinin.
Sağlık Bakanlığı'na gidelim.
Yani Sağlık Bakanlığı petrol ofisinin arazisine el mi koymuş?
Aynen öyle yapmış.
Tapu falan yok mu?
Petrol ofisi de kamu idi ya, o konu tartışmalı.
Koca devlet kendine ait olmayan araziye nasıl el koyar? Üstelik o arazi Aydın Doğan'a aitse.
Evet, ısrar da bizim diyor.
Benden istediğiniz nedir?
Senin Osman Durmuş'la aran iyiyse gidip o araziyi alalım.
Taylan Bey, ben emlakçı değil gazeteciyim. Arazi işlerine bakmıyorum.
Yahu arkadaşız diye söylüyorum sana.
Sizin için sadece şunu yapabilirim.
Neyi?
Osman Durmuş'tan randevu alırım.
Sen gelemez misin?
Kusura bakmayın, gelemem.
Peki randevuyu al o zaman.
Telefonu çevirip konu belirtmedim ve Sağlık Bakanı Durmuş'tan Taylan Bilgel'e randevu aldım. Bir hafta sonra Bakan Durmuş'la TBMM kulisinde karşılaşınca konuyu bilmiyor gibi davranarak sordum.
Araziyi istedi.
Sayın Bakan, Taylan Bilgel niye gelmiş size?
Haydarpaşa Hastanesi'ne ait büyük araziyi istedi.
Satın almak için mi?
Yok canım, orası petrol ofisine aittir diye istedi.
Öyle değil miymiş?
Bütün kayıtları çıkarttım, arazi Sağlık Bakanlığı'nın. Dolayısıyla yapılacak bir şey yok.
Sadece ben değil, bütün holding medyasının Ankara temsilcileriyle genel yayın yönetmenleri patronlar tarafından talep edildiğinde böylesi katkıları konumları gereği yapmışlardır ki Ertuğrul Özkök'ün Güneş Taner'le yaptığı telefon görüşmesindeki karton fabrikası muhabbetinin dinlemesi ortadadır.
hangi Ankara temsilcisi ya da genel yayın yönetmeni ben grubun ticari işlerine bulaşmadım, patrona randevu bile almadım diyorsa vallahi yalan söylüyor. Şu kadarını kesin bilgilerle söylemeliyim ki bazı genel yayın yönetmenleri Ankara'da takip ettiği işlerden ötürü patrondan ilave komisyon bile alırdı. Genelkurmay Tanrı Makamı. 1980'li ve 90'lı yılları sorgularken o dönemin asker medya ilişkilerine de kısaca değinmek gerek. Birinci madde o dönem medya patronlarının en çok dikkate aldığı kurum TSK'ydı. Hele İslamcılar yani cemaat basını ve şeyhleri genelkurmayı tanrı makamı gibi görürdü. Türkiye'de bir realite var, dinciler ve Kürtçüler askeri sevmez. Bunda Şeyh Said ve Seyyid Rıza misali isyanların ve sonrasında yaşananların payı olduğu gibi emperyalizmin bu iki kesimi Türk ordusuna karşı hep kışkırtması da söz konusudur. İlaveten 1990'larda yani Soğuk Savaş'ın bittiği döneme kadar TSK için başlıca iki tehdit komünistler ile irticaydı. Hassasiyet isme göre değişir. Sağından soluna ve merkezine kadar medyanın bütün renklerinde çalışmış bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki TSK bütün basında özenle izlenen ve saygı gören bir kurumdu. Öte yandan TSK'nın dışarıdan bakınca efsane olan ama içine girildiğinde bazı konularda hayal kırıklığı yaratan bir kurum olduğunu da söylemeliyim. Takkeli Firavunlar kitabımda yazdım. 1990'da Genelkurmay Harekat Başkanı olan Kor General Doğan Bayazıt, Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın Turgut Özal'a meydan okuduğu ilkesel istifasını benim çağrı cihazımdan öğrenmişti. Bir genelkurmay başkanı siyasetin bir kararına isyan ederek üniformasını çıkarıyor ama bu karardan harekat başkanının bilgisi yok. Evet, TSK'da kurum inisiyatifinden ziyade ferdi inisiyatifler söz konusudur. Mesut Yılmaz'la başbakanlık makamında sohbet ederken bir gün bana şöyle bir söz etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri genelkurmay başkanı olan isme göre değişir. Haklıydı. 1990'dan beri genelkurmayı yakından izleyen ve pek çok genelkurmay başkanıyla görevleri esnasında şahsi tanışıklıkları olan biri olarak benim de bugünkü hükmüm aynıdır. Nasıl mağlup oldu? TSK kurulu ve iyi işleyen bir saat gibiydi ama NATO'ya girişle beraber devleti temsil etme ve taşıma kabiliyetini kaybetmişti. Adeta sadece silahlı mekanik bir güç görüntüsündeydi. Daha açık ifadeyle TSK'nın içinde zannedildiği gibi bir derin devlet yapısı asla yoktu. Kontr gerilla NATO gladyosuydu. Tek milli unsur olan Seferberlik Tetkik Kurulu ise uzun zamandır ihmal ediliyordu ve barış döneminin yapılanması değildi. Kısacası TSK kağıttan kaplan misaliydi. Öyle olmasaydı 3,5 FETÖ soytarısına mağlup olmaz ve yüzlerce generalini tek bir kurşun bile atmadan esir vermezdi. TSK maalesef kendini bile korumaktan acizdi ki AKP iktidarı bu acziyeti gördüğü için Türk ordusunu FETÖ'nün müritlerine boğdurtmaya çalıştı. Bir kurum düşünün. 28 Şubat sürecinde malum irtica hassasiyeti sebebiyle darbeden son anda geri dönerken çok değil 15 yıl sonra o irticaya adeta teslim oldu. Yanlış olan hangisiydi? 28 Şubat'ta yapılan mı? 2008'deki teslimiyet mi? AKP'yi 28 Şubat doğurdu. Peki bu durumdaki TSK'dan dinci ve diğer medya niye korkuyordu? TSK gücü yettiğine hücum etliyordu da ondan. 28 Şubat'ta bunu yaptılar. Pek çok medya patronunu ip gibi karşılarına dizdiler ve sorguya çektiler. 2008'de zoru görünce teğmeninden generaline personelini altın tepside kurbanlık diye sundular. Aslında 28 Şubat'ta irtica ambalajlı başka bir tezgahtı. Olayın iki boyutu vardı. Birincisi o dönemin hükümetiyle kanlı bıçaklı olan İstanbul sermayesi ve medyası. İkincisi genelkurmay başkanı olmak isteyen çevik birin karargâhta inisiyatifi ele alması. Maalesef iktidarı değiştirme oyunu irtica ambalajıyla TSK kullanılarak sahneye kondu. Bu operasyon sonucunda da orta vadede AKP doğdu. FSK ile ilgili ileriki bölümlerde daha pek çok ayrıntı vereceğiz. 28 Şubat'ta medyanın çok ağırlıklı kesiminin tavrı, Refah Yol'un alaşağı edilmesi için seferberlik ilan edilmesi olmuştur. İki büyük medya patronu Aydın Doğan ile Dinç Bilgin anlaşıp kartel oluşturmuşlardı. Beytinin üst katındaki yemekler. Öyle ki Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Yalçın da, Zafer Mutlu ve Kenan Sönmez her ay Florya'daki Beyti lokantasının üst katında bir araya gelip taktik belirliyorlardı. O dönemin apoletli gazetecilerinin başında Fatih Çekirge geliyordu. Sabahın Ankara temsilcisi olan Çekirge haberi aktarmak yerine haber yaratmanın peşindeydi. Mesela Gazi Ordu Evi'nde 30 Ağustos resepsiyonunda dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'dan "İran da böyle dönüştü" beyanını alabilmek için 20'ye yakın tuzak soru sordu. Peşi sıra Zafer Mutlu, Ergun Babahan, Ertuğrul Özkök, Ali Kırca, Fikret Bila, Sedat Ergin gibiler apoletli gazetecilerdi. Altı çizilmesi gereken husus şudur. 28 Şubat'ta Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin ve Ali Kırca gibi isimler samimi olarak inanıp destek olmalarına rağmen Fatih Çekirge ve Zafer Mutlu gibiler patronları adına görev yapmışlardır. Hasan Cemal'in apoleti. Sabah gazetesinde Zafer Mutlu'nun yardımcısı konumunda olan Ergun Babahan, Mutlu'nun Tuncelili olması, yani Alevi ve Kürt kökeni itibarıyla Genelkurmay'dan çekindiğini ve dikkatli davrandığını söylemiştir. Bu arada kamuoyu pek bilmez, aynı Fatih Çekirge, Refah Yolu iktidarının birinci ayında Vahdettin'in kahraman olduğunu anlatan bir belgesel hazırlayıp sunmuştu. Sonraları keskin bir FETÖ'cü ve Tayyipçi olan Ergun Babahan da 28 Şubat'ın militan asker şakşakçılarından biriydi ki bu adam 2009'da basın toplantısı yapan Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a AKP'yi eleştiren tarzda soru sormamdan ötürü beni ertesi günkü sabahta onbaşı gazeteci diye hedef almıştır. Dahası Hasan Cemal bile 28 Şubat'ın sıkı destekçisiydi. Evet, bugünlerde büyük demokrat ve antimilitarist takılan Hasan Cemal, apoletli gazetecilerin önde gideniydi. Sadece o mu? Şamil'in tutanakları. Bugün AKP milletvekili olan Şamil Tayyar, o dönem çıkardığı Refah Yol Tutanakları kitabında şunları yazıyordu. Dipnot Ümit Yayınları 1997. Dine, dinselliğe yaslanan bir yapı olan Refah Partisi liderini başbakanlığa taşıdı. Bu gelişme rejim açısından tehlikeli bir dönemin başlangıcı oldu. Refah Yol döneminde Türkiye adeta bir maceraya sürüklendi. Takiye yapan Erbakan ile arkadaşları içlerindeki radikal ruhu ancak bu kadar gizleyebildiler. Bu Şamil 1999 seçimlerinde DSP'den milletvekili adayı oldu. Evet, 28 Şubat'ın turnusol kağıdı olma özelliği var. Bugünün sıkı ulusalcıları Can Ataklı ve Cüneyt Ülsever gibi gazeteciler ise 28 Şubat'a karşı çıkan gazetecilerin başında geliyorlardı. Peki Fethullah Gülen mi? Gülen'in ağzından o dönem atılan manşetler ortada. Dönemin başbakanı Erbakan'a hemen çek git diyordu. 28 Şubat'ı sorgularken iki hususu gözden kaçırmamak gerekiyor. Birincisi, TSK'nın kurumsal olarak irtica ya da siyasal İslam'a samimi olarak tavır alması, ki bu doğruydu. Zira Turgut Özal irtica adına güç, moral ve enerji biriktirmişti. Dolayısıyla askerin Türkiye'nin bekası adına bu birikimi sıfırlaması devlet adına olmazsa olmazdı. Çevik bir cumhurbaşkanı. Ancak metot yanlıştı. Böyle bir operasyonun Amerikancı diye tanımlanan ve Genelkurmay Başkanı olmak için çırpınan Çevik Bir'le yapılması hatadır. Nitekim bu yanlışlık TSK içinde derin çatlaklara ve mezhep tercihlerinin konuşulmasına zemin hazırlamıştır. Düşünün, 28 Şubat'ta ABD'nin hiç sıcak bakmadığı Türkiye'nin en milli Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu, Çevik Bir sebebiyle kağıt üzerinde öbür cenahta mütalaa edilmiştir. Oysa gerçek tam tersiydi. Samimi bir Atatürkçü ve siyasal İslam karşıtı olan Kıvrıkoğlu, 28 Şubat ruhu 1000 yıl sürecek diye demeç veren bir komutandı. Ancak irticayla mücadeleyle perdelenen koltuk mücadelesi kuruma zarar vermiş ve başarılı pek çok komutan o dönem tasfiye edilmiştir. Daha ötesini yazayım. Bir tatbikat sırasında Hüseyin Kıvrıkoğlu'na yönelik olarak gerçekleşen ve bir albayın ölümüne sebep olan başarısız suikast, TSK içindeki koltuk kavgasının net resmiydi. O dönem Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Çetin Saner'in çevik bir için Cumhurbaşkanı olmak istiyor dediği medyada yazılıp çizilmişti. Erbakan ve D8 olayı. Hülasa irticayla mücadele doğruydu ama makam adına kullanılması kabul edilemezdi. Tabii buna yukarıda bir nebze değindiğimiz ABD ve İstanbul sermayesi boyutunu da eklememiz gerekiyor. ABD, Musevi lobisi ve İsrail refah yoldan çok rahatsızdı. Erbakan'ın D8'ler hareketi ve İran'la ilişki kurmasına çıldırıyorlardı. Dipnot, gelişmekte olan 8 ülke, Developing Aid, Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Bangladeş, Endonezya, Mısır ve Nijerya. Eski ABD Ankara Büyükelçisi Abramovitz, Erbakan Hoca Kaddafi tarafından çadırında aşağılanınca bunu bahane edip, Türk ordusu bu zillete nasıl katlanır demiş ve Genelkurmay'ı tahrik etmiştir ki, hatırlayın, aynı ABD bu olayın birkaç yıl sonrasında müttefiki olan Türk askerinin başına çuval geçirmiştir. İlaveten Türkiye'nin egemenleri de TSK'yı kullanarak refah yoldan kurtulmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel'in tavrı ise şuydu. Tansu Çiller'den nefret eden Demirel, hükümetin yanında olmadı ama olası bir darbeyi hükümeti istifa ettirerek önledi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.